Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 47.
Efsanevi müzisyen Komitas gördükleri karşısında aklını yitirmiş. Çankırı'ya geldiklerinde tek bir şartla salıverilmişler. Şehirden çıkmaları yasakmış. Orada oda kiralayıp yerli halkın arasında oturmaya başlamışlar. Her gün 2-3 kişi askerler tarafından şehir dışına yürümeye götürülüyormuş. Sonra askerler yalnız dönüyorlarmış. Günün birinde askerler dedemi de yürütmeye götürmüşler. Hala gülümseyen Banu teyze bütün bunları kimin tercüme edeceğini anlamak için bir soluna bir sağına, önce kardeşine sonra yeğenine baktı. Ama iki çevirmenin yüzünde de sadece şaşkınlık vardı. Neyse, uzun hikaye. Bütün bu ayrıntılarla zamanınızı almayayım. Babası öldüğünde Şuşan ninem 3 yaşındaymış. 4 kardeşmişler. En küçükleri ve tek kız oymuş. Aile babasız kalmış, ninemin annesi dul. Çocuklarla birlikte İstanbul'da yaşamak zor geldiğinden babasının Sivas'taki evine sığınmış. Ama onlar Sivas'a gider gitmez tehcir başlamış. Bütün ailenin malını mülkünü bırakıp binlerce kişiyle birlikte bilinmeyen bir yere doğru gitmeleri emredilmiş. Armanuş dinleyicileri dikkatli süzdükten sonra bütün hikayeyi bitirmeye karar verdi. Yürümüşler, yürümüşler. Ninemin annesi yolda ölmüş. Çok geçmeden yaşlılar da ölmeye başlamış. Bakacak akrabaları olmayan küçük çocuklar o karmaşada birbirlerini kaybetmişler. Ama aylarca ayrı kaldıktan sonra erkek çocuklar mucizevi bir biçimde Lübnan'da Katolik misyonerlerin yardımıyla bir araya gelmiş. Hayatta olan tek kayıp kardeşleri Şuşan ninemmiş. Kimse başına ne geldiğini bilmiyormuş. Kimse İstanbul'a götürülüp bir yetimhaneye konduğunu duymamış. Asya gözün ucuyla annesinin dik dik ona baktığını görebiliyordu. Belki de Zeliha teyze Asi kızının tüm bu anlatılanların ne kadarını kazancı kadınlarına tercüme edeceğini merak ediyordu. Şuşan ninemin ağabeyinin onun izini bulması seneler sürmüş. Nihayet Yervant dayı onu bulup Amerika'ya akrabalarının yanına götürmüş diye usulca ekledi Armanuş. Anlatılanları çeviriyle geriden takip eden Banu teyze başını yana eğip asla manikür yaptırmadığı kemikli parmaklarıyla kehribar tesbihini çekmeye başladı. Bir yandan da mırıldanıyordu. Hasbinallahü ve nimel vekil. Hasbinallahü ve nimel vekil. Ama anlamıyorum diye şüphelerini ilk dile getiren Feride teyze oldu. Onlara ne olmuş? Yürüdükleri için mi ölmüşler? Soru sorulduğunda Armanuş bir an duraladı. Masanın öteki ucunda oturan Cici anneyi süzdü. İnce yüzünden onca yılın kırışıklıkları öyle sarih bir sevecenlikle ona bakıyordu ki Armanuş'un aklına iki ihtimal geldi. Ya hikayeyi hiç dinlememişti ya da öyle dikkatle dinlemişti ki adeta yaşamıştı. Her halükarda burada onların yanında değildi. Susuz, aç, perişan yürümek zorunda kalmışlar. Aralarında hamile kadınlar varmış, yaşlılar, kundakta bebekler. Durup soluklanmalarına bile izin verilmemiş. Kilometrelerce yürümüşler. Ta der zor töllerine kadar. Yolda hastalananlar olmuş, intihar edenler olmuş. Armanuş'un sesi alçalmıştı. Bazıları açlıktan ölmüş, bazıları da öldürülmüş. Bu sefer Asya tek kelime atlamadan her şeyi tercüme etti. Bu vahşeti kim yapmış diye çıkıştı Cevriye teyze. Karşısında disiplin yoksunu bir sınıf çocuk varmış gibi. Banu teyze de kız kardeşinin tepkisine katıldı ama o hiddetlenmekten ziyade kederlenmiş gibiydi. Her huzursuz oluşunda yaptığı gibi eşarbın uçlarını çekiştirdi. Ardından ne zaman eşarbın uçlarını çekiştirmek kafi gelmese yaptığı şeyi tekrarladı. Ayetel Kürsi okumaya başladı. Cevriye teyzem bunu kimin yaptığını soruyor dedi Asya. Türkler yapmış dedi Armanuş. Söylediklerin ucunun nereye vardığına dikkat etmeden. Ayıptır, günahtır, insan değil mi bunlar dedi Feride teyze. Değil tabi. Bazı insanlar canavardan farksız dedi Cevriye teyze. 20 yıllık inkılap tarihi hocası olarak geçmişle şimdi arasında kesin bir sınır çizmeye, Osmanlı İmparatorluğu'nu modern Türkiye Cumhuriyeti'ne kesin kez ayırmaya öyle alışkındı ki bütün hikayeyi başta bir ülkede cereyan etmiş elin bir hadise gibi dinlemişti. Yeni Türk Devleti 1923'te kurulmuştu. Bu rejimin miladı oydu. Bu tarihten evvele denk düşen şeyler başka bir devrin, başka bir memleketin, kısacası başkalarının meselesiydi. Armanuş kafası karışmış bir halde tek tek baktı yüzlerine. Kazancı kadınların anlattığı hikayeyi korktuğu kadar kötü karşılamamaları onu rahatlatmıştı. Ama bu sefer de kendisini tam olarak anladıklarından emin olamıyordu. Gerçi ne inanmayı reddetmiş ne de karşı tezlerle saldırmaya kalkışmışlardı. Tam tersine dikkatle dinlemiş ve üzülmüşlerdi. Peki öyleyse ne demeye hala huzursuzdu? Armanuş yüreğini yokladı. Ne bekliyordu ki? Sonra yavaş yavaş anladı ki bir özür bekliyordu. O da olmadı, suçun kabul edilmesini. Türklerdi 1915'te bunları Ermenilere yapanlar. Kendisi Ermeni, onlar da Türk olduğuna göre özür dilemeleri gerekmez miydi? Oysa kimse üstüne alınmış görünmüyordu. Üzüntüsünü paylaşmadıklarından değil, zira görünen o ki paylaşmışlardı. Mesele kendileriyle geçmişte bu suçları işleyenler arasında hiçbir bağ görmemeleriydi. Nice sonra Armanuş bu anı hatırlandığında meselenin bir zaman algısına farklılık olduğuna kanaat getirecekti. Kendisi bir Ermeni kızı olarak kendi kuşağından nesiller evvel yaşamış ataların ruhlarını içinde barındırdığına inanıyordu. Halbuki sıradan bir Türk'ün nesebiyle arasında böyle bir süreklilik hissi yoktu. Ermenilerle Türkler farklı zaman çerçevelerinde yaşıyorlardı galiba. Ermeniler için zaman bir çemberdi. Geçmişin şimdi de yeniden doğduğu, şimdinin geleceği doğurduğu bir döngüydü. Halbuki Türkler için zaman pek çok yerinden bölünmüş, kesik kesik bir çizgi gibiydi. Geçmiş belirli bir noktada sona eriyor, şimdi sıfırdan başlayıveriyordu. Türklerin geçmişiyle şimdisi arasında safi kopuştan başka bir şey yoktu. Ama hiçbir şey yemedin. Hadi evladım, ye biraz, dedi Banu teyze. Kedere karşı bildiği iki çareden biriydi yemek ikram etmek. Her şey çok güzel olmuş. Teşekkür ederim, dedi Armanuş çatalını yeniden eline alarak. Pilavı aynen babaannesi gibi pişirdiklerini fark etmişti. Tereyağlı ve çam fıstıklı. Good good, eat it, dedi Banu teyze başını sallaya sallaya. Bu arada Asya, Armanuş'un nezaketini kaburgayı yerken gösterdiği özeni içi ezilerek seyretti. Başını eğdi, iştahı kaçmıştı. Daha evvel hiç Ermeni arkadaşı olmamıştı ama tehciri ilk kez duymuş değildi. Daha önce de bazı şeyler dinlemişti. Bazısı lehte, çoğu aleyhti. Ama böyle bir hikayeyi gerçek bir insandan dinlemek oldukça farklı bir tecrübeydi. Ama Asya'yı esas ilgilendiren başka bir noktaydı. Armanuş'un hafızası. Hiç bu kadar ihtiyar bir belleğe sahip bir gençle tanışmamıştı. Gene de içindeki nihilistin hüznü kovması uzun sürmeyecekti. Omzunu silkti. Neyse ne, dünya zaten boktan bir yerdi. Geçmiş, gelecek, burası, orası, hepsi birdi. Her yerde aynı ıstırap. Tanrı ya yoktu ya da hepimizi içine attığı sefaleti göremeyecek kadar uzaktaydı. Hayat alabildiğine acımasızdı. Karanlık bakışları Alaturka Donald Trump'ın kaybeden grubun en kabahat 3 üyesine ahiret sualleri sorduğu ekrana kaydı. Futbol takımı için tasarlanan formalar öyle berbat olmuştu ki en fanatik taraftarlar bile bedava olduğu halde bunları giymeyi reddetmişti. Şimdi birilerinin diziden elenmesi gerekiyordu. Tüm yarışmacılar elenen olmamak için birbirlerinin kuyusunu kazmaya çalışıyordu. Kapitalizmin gaddar at yarışında kaybeden taraf olmak istemiyordu kimse. Gerekirse birbirlerinin gözünü oyabilirlerdi. Asya suratını buruşturdu. Ne vahşi bir sistemdi bu. Düşüncelerinin kasvetine gömülen Asya'nın yüzünde müstesni bir gülümseme belirdi. İçinde yaşadığımız kainat buydu işte. Tarih, siyaset, din kavgaları, yarışmalar, pazarlama taktikleri, serbest piyasa ekonomisi, iktidar mücadelesi. Bir lokmacık zafer için herkes birbirinin gırtlağında. Bütün bunlara ihtiyacı yoktu kuşkusuz. Bütün bu bok püsüre. Hala gözü televizyonda ama artık iştahı tümüyle açılmış bir halde sandalyesini ileri itip tabağını doldurmaya başladı Asya Kazancı. Başını kaldırdığında annesinin dikkatle kendisini süzmekte olduğunu gördü. Adeta ruhunu okumuştu Zeliha teyze. Anında gözlerini kaçırdı. Açtığına pişman olmuş bir yabancı şey gibi anında kapandı. Yemekten sonra Armanuş telefon etmek için kızlar odasına çekildi. Cep telefonundan önce San Francisco'yu aradı. Duvardaki devasa Johnny Cash posterinin tam karşısında duruyordu. Babaanneciğim ben Armanuş, diye bağırdı heyecanla ama hemen sesini normale çevirdi. Nasılsın bir tanem? Arkadaki o ses de ne? Mühim bir şey değil güzelim. Banyodaki boruları tamir ediyorlar. Dikran dayının geçen gün hepsini benzetmiş. Tesisatçı çağırdık mecburen. Sen ne yapıyorsun? Bu soruya hazırlıklı olan Armanuş havadan sudan bahsetmeye başladı. Tabii İstanbul'daki değil, Arizona'daki havadan sudan. Şuşan Dine'yi böyle kandırdığı için kendini berbat hissettiği halde yapılacak en iyi şeyin bu olduğunu düşünerek içini rahatlatmaya çalıştı. Gerçeği nasıl söyleyebilirdi ki? Ne desin? Babaanneciğim aslında ben Arizona'da falan değil, senin doğduğun şehirdeyim. Telefonu kapattıktan sonra birkaç dakika bekledi. Sıkıntıyla derin bir nefes aldı. Cesaretini toplayıp sıradaki numarayı çevirdi. Sükunetini korumaya azami gayret etse de annesinin sesini duyar duymaz geriliverdi. Amy, neden daha önce aramadın? Neredesin? Nasılsın? Sana iyi davranıyor mu hocadılar? San Francisco'da hava nasıl? Ne zaman döneceksin Arizona'ya? Yoksa bırakmıyorlar mı? Anneciğim lütfen sakin ol. Ben gayet iyiyim. Havada. Armanış internetten San Francisco'daki hava durumuna bakmadığına pişman oldu. İyi. Biraz rüzgarlı. Her zamanki gibi. Hıh dedi Rose. Seni defalarca aradım ama cep telefonun kapalıydı. Çok merak ettim. Bak anne dedi Arman'ın sesindeki kararlılığa kendisi de şaşırarak. Beni babaannemin evindeyken aradığında rahatsız oluyorum. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Hiç olmazsa bir müddet sen beni arama. Bırak ben seni arayayım. Lütfen. Sana bunu onlar mı söyletiyor diye şüpheyle sordu Rose. Hayır anne. Tabii ki hayır Tanrı aşkına. Senden bunu rica eden benim. Birkaç dakika süren bir cebelleşmeden sonra Rose gönülsüz de olsa anlaşmayı kabul etti. Ardından başladı her zamanki şikayetlerini. Evden işe, işten eve koşturmaktan, kocasının duyarsızlıklarından, kendisine hiç zaman ayıramamaktan yakındı. Bir tek Home Depot'ta tenzilat olduğunu, Mustafa ile birlikte mutfak dolaplarını yenileme kararı aldıklarını anlatırken sesine neşe geldi. Bana akıl ver dedi Rose hevesle. Kiraz ağacına ne dersin? Bizim mutfağa yakışır mı? Olabilir, yakışır herhalde. Bence de. Ya koyu meşe? Biraz pahalı ama çok klas. Sence hangisi daha iyi? Bilmem ki anne, koyu meşe de iyi gibi. Ay, o da iyi, bu da iyi. Hiç yardımcı olmuyorsun ki dedi Rose içini çekerek. Armanuş nihayet telefonu kapattığında yabancı yabancı bakındı etrafına. Duvarlardaki fotoğraflar, yerdeki Türk halısı, yabancı mobilyalar, başka bir dil konuşan gazeteler. Aniden küçüklüğünden beri hissetmediği bir paniğe kapıldı. Hatırladı. Armanuş 6 yaşındayken bir gün annesiyle arabada giderken aniden benzinleri bitmiş, yol ortasında kala kalmışlardı. Yoldan başka bir vasıta geçene kadar bir saat beklemeleri gerekmişti. Derken Rose otostop çekmeye başlamış ve bir tır durup onları almıştı. Tırın içinde iki kaba saba iri yarı adam vardı. Ürkütücü ve suratsız. Tek kelime etmeden onları benzin istasyonuna götürmüşlerdi. İstasyona bırakıldıktan ve tır gözden kaybolduktan sonra Rose dudağı titreyerek Armanuş'a sarılmış, panik içinde ağlamaya başlamıştı. Ah Tanrım ben ne yaptım? Ya kötü insanlar olsalardı? Bizi kaçırabilir, tecavüz edebilir, öldürebilirlerdi. Kimse de cesetlerimizi bulamazdı. Bu riski nasıl alabildim? Bu kadar şiddetli olmasa da Armanuş'un şu anda hissettiği panik bundan farklı değildi. İstanbul'da yabancı bir evdeydi ve ailesinden hiç kimsenin bundan haberi yoktu. Nasıl böyle aklına estiği gibi hareket edebilmişti? Ya kötü insanlarsa? Nasıl böyle bir risk alabildim? 9. Bölüm Portakal Kabukları. Ertesi gün Asya Kazancı ve Armanuş Çakmakçıyan Şuşan ninenin doğduğu konağı aramak için erkenden çıktılar. Mahalleyi ve sokağı kolayca buldular. Yeniköy'de şık bir muhitteydi eski konağın yeri. Ama konak monak yoktu ortada. Onun yerine 5 katlı modern bir bina dikilmişti. Birinci katta gösterişli bir balık lokantası vardı. İçeri girmeden önce Asya camdaki yansımasını kontrol etti. Memnuniyetsizce memelerine baktıktan sonra saçlarını düzeltti. Öğle yemeği için çok erken olduğundan önceki gecenin izlerini yerden süpüren bir avuç garson dışında kimseler yoktu içeride. Bir de insanın ağzını sulandıran bir koku bulutu altında akşam için meze ve yemek hazırlayan al yanaklı tombul aşçı vardı. Asya her biriyle tek tek konuşup binanın geçmişine dair sorular sordu. Ama Kürt garsonlar şehre daha yeni göçmüşlerdi. Ahçı da eski yeni köylüydü ama sokağın tarihine dair malumat sahibi değildi. Köklü İstanbul ailelerinden sadece birkaçı doğdukları topraklarda kaldılar diye açıkladı ahçı otorite havasıyla. Bir yandan da devasa bir kalkan balığını havada bayrak gibi kaldırarak. Bu şehir bir zamanlar Babil Kulesi gibiymiş. Her telden, her demden insan. Her dil konuşulur mu sokaklarında diye devam etti ahçı. Kalkanın kılçığını kuyruğun hemen üzerinden ve başın hemen altından kırarak. Bu mahallede bir sürü Yahudi komşumuz vardı. Rumlar, Ermeniler.
Ayrım sonu.